Ayrım 16.
Şehrin ileri gelenleri denilen kimseler, hatta bazılarının kadınları çoktan temizlenmişlerdi. Sünnilerin imamı Nur Mehmet Efendi, Şiilerin ahundu Fereycullah hapisteydiler. Aydınlara henüz el atılmamıştı ama bu davranışında eli kulağındaydı. Bakü'de, Gence'de büyük temizlik çoktan tamamlanmıştı. Milliyetçi liderler artık yoktu, köyler taranıyordu. Şu başsızlandırma denilen şey her gün biraz daha gelişmekteydi. Fakat ben bunlara da bir takım izahlar bulurdum. Canım derdim, hangi inkılap getireceği medeniyeti ve nizamı kansız doğurur? Bu olaylar yeni bir alemin doğum ağrıları. Bu dökülen kanlar belki de eski bir takım günahların ödenmesi. Hem sahnedeki aktörlerin ne ehemmiyeti var? Eğer şu hantal kılıklı ejderhan balıkçıları olmasaydı, çarın tahtını kim yıkabilirdi? Hem şu ölmüş Asya o daldığı eshab-ı keyf uykusundan başka türlü nasıl uyanır? Şu Asya'nın, şu kokmuş Buhara'nın, şu Afyon sarhoşu Acemistan'ın, şu Çin'in, şu Hindistan'ın kangren olmuş durgunluk yaralarını başka türlü nasıl yıkayabiliriz? Hele bu son sezi beni çok sarıyordu. Çünkü bizim neslimiz garba düşman, şarka ise kırgındı. Garp bize daima oyun oynamıştır, bizi daima haksız çıkarmıştır diye düşünürdük. Garp bizim varlığımızın, vatanımızın, dinimizin düşmanıdır diyorduk. Garbın cebini zalimi, affetmedim asla seni. Türküm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi. Dipnot, Emin Bülent, Kin. Bu bir şiirdi ki o zamanın bütün gençleri ezber bilirdik. Şarkın ise ruhlarımızda esrarlı bir çekiciliği vardı. Onun uyanmasını isterdik. Daldım gözünde vehim uyuyan susmuş ufkuna. Ey şark, kanmadın mı asırlarca uykuna? Hala huşua kubbeler en hisli bir penah. Hala minarelerde tevekkel diyen bir ah. Bin zulmü kahrı yenmeye bir parça kan yeter. Ey şark, uyan yeter yeter. Ey şark, uyan yeter. Dipnot, Ali Canib'in Şarkın Ufukları şiirinden. İşte şimdi şark yüzyıllar süren uykusundan artık uyanacaktı. Tahtlar taçlar devrilecek, zalimler yerlere serilecekti. Yabancılar Asya'nın topraklarından çekileceklerdi. Asya artık Asyalıların olacaktı. Uçsuz bucaksız bozkırlarda ezanlar esir ve mazlum milletlerin kurtuluşuna haykıracaktı. Bu niçin böyle olacaktı, nasıl böyle olacaktı? Bunu pek tayin edemiyordum ama bunun böyle olmasını istiyordum. Bakü'de toplanacak şark milletleri kurultayına delege seçildiğim zaman işte bu ruh hali içindeydim. Kuzeye çıkan yol. Yolumuzu biz mi tayin ederiz? Yoksa bir takım eller çıktığımız yolculukta bizi kendi şartlarına ve kanunlarına göre bu şartların çizdiği istikametlere doğru mu itelerler? Bu bütün çağlar boyunca insanoğlunun serüveninde bir problemdir ki bu problemi ne bizden öncekiler çözebilmişlerdir ne de bizden sonrakiler çözebilecekler. Dokuzuncu bölüm. 1 Eylül 1920'de başlayan kurultay günlerinde Bakü, Orta Çağ Asya'sındaki büyük şehirlerden birinin alacalı görünüşünü yaşıyordu. Araplar, Hintliler, İranlılar, Afganlılar, Moğollar, Özbekler, Kırgızlar, İran Kürtleri ve daha nice kavimlerden, milletlerden insanlar. Hepsi de kendi kıyafetlerini taşıyorlardı. Hepsinin de boynunda, belinde kılıçlar, hançerler, tabancalar, kamalar vardı. Agelli, sarıklı, kavuklu, kalpaklı insanlar Bakü sokaklarını dolduruyorlardı. Her köşede, her yerde esir mazlum milletlerin kurtuluşu ilan olunuyordu. Söylenenlere bakılırsa İsrafil'in suru artık çalmıştı. Yüzyıllık esaretleri içinde bir ölü uyuşukluğu yaşayan milletler artık başlarını kaldıracaklardı. Demek ki şark uykusundan uyanıyordu. Artık her millet zalimlerini, istilacılarını başından atacaktı. Bu iş bana o güne kadar dinlediğim şu sınıfların kavgası, parti politikası, proletarya diktatörlüğü gibi şeylerden daha aydınlık görünüyordu. İşte şimdi her şey anlaşıldı, işte benim bağlanacağım dava diyordum. Hem bu davanın öncüleri arasında şimdi ben de vardım. Şark milletlerinin isyan bayrağını açan şu büyük kurultayın safları arasında bulunuyordum. Heyecandan sarhoş gibiydim, demek yarın silahlarımızı alacaktık. Bu kurtuluş bayrağı altında yürüyecektik. Şarka mı olur, garba mı olur saldıracaktık. Belki Akdeniz'e, belki Kızıldeniz'e varacaktık. Belki Hint'e, belki Çin'e girecektik. Kurultayım da galiba en genci bendim. Belimde tabancam yoktu, boynumda kılıç asılmamıştı ama halim, kıyafetimle gene de harekete hazır bir askerdim. Ne adlarını bildiğim, ne dillerini anladığım renk renk çeşit çeşit delegeler arasında dolaşıyor, konuşuyordum. Sanki çoktan beri berabermişiz gibi, sanki çoktan beri aynı yolun yolcusuymuşuz gibi, işaretlerimizle, bakışlarımızla güya anlaşıyorduk. Kurultay marşlar, çığlıklar, kılıç hançer çakırtılar arasında açıldı. Herkes, her millet kendi dilinde haykırıyordu. Havada savrulan ve birbirleriyle çarpışan kılıç, hançer sesleriyle yalnız salon değil, bütün gök kubbe inliyor gibiydi. Kurultay bir tiyatro salonunda toplanmıştı. Sahnede her milletten seçilen divan üyelerinin ortasında Zinovyev yer aldı. Zinovyev bir Yahudiydi. O zaman Komintern'in, yani Dünya İhtilal Teşkilatı'nın da başkanıydı. Fakat bir ihtilalciden ziyade bir artiste benziyordu. Dolgunca vücudu, pembemsi yüzü, dağınık kıvırcık saçları vardı. İhmal edilmiş kıyafeti, kıvılcımlar fışkıran gözleriyle canlı, hareketli bir adamdı. Etrafını saran kavuklular, sarıklılarla kucaklaşıyordu. Hepsi de ayakta olan kongre prezidyum üyeleri arasında yumruklarını sağa sola sallayarak durmadan şark milletlerinin isyanını ilan ediyordu. Gene Yahudi asıllı bir ihtilalci yazar olan Radek daima onun yanındaydı. Arkasında Belakum vardı. Genç, gürbüz bir Macar ihtilalcisiydi. Az zaman önce Macaristan'da hapishaneden alınıp Macar diktatörlüğü tahtına bir kan ayini içinde geçmişti. Fakat Romanyalılar Peşte'yi işgal edince rüya sona erdi. Ve şimdi bu genç Macar Yahudisinin arkasında bıraktığı kanlı iz, Tuna'dan Macar pusatlarından Karpatlara doğru uzanıp gidiyordu. Sonra Pavlovich geliyordu. Pavlovich Yahudi bir Rus alimiydi. Bir lisaniyatçıydı. Dipnot: Zinovyev, Radek, Belakun, hatta muhtemelen Pavlovich 1938 temizliğinde Stalin tarafından kurşuna dizdirildiler. Nispeten alçak boylu, sarımtırak saçları, sakalları karma karışık bir ihtiyardı. Yakası düğmeli, belden kemerli Rus köylü gömleği giymişti. Pantolonu vücudundan düşecekmiş gibi görünüyordu. Hem bir bilgine hem bir köy papazına benziyordu. Irkının hareketliliği en hareketsiz zamanlarında bile gözlerinden taşıyordu. Sonra bir sıra ikinci planda adamlar geliyordu. Azerbaycanlı Abilov, Türkistanlı Feyzullah Hoca, İkramov, Doktor Neriman Nerimanov gibi. Dipnot: Doktor Neriman Nerimanov Halk Şuraları Başkanıydı. Kremlin'de öldü. Feyzullah Hoca ile İkramov kurşuna dizildi. Kurultay'ın ilk celseleri nümayişler, bağırışmalar arasında gürültüler, alkışlarla geçti. Kılıçlar durmadan sıyrılıyordu. Bunların dışında birkaç kez ve program toplantısı da oldu ama bunlar kılıç çekip nara atmaktan ziyade söylenenleri dinlemeyi icap ettirdiği için sayın delegeleri pek ilgilendirmedi. Bu gibi toplantıların baş hatibi Pavlovich'ti. Şark milletlerinin bir kısmının hatta meramlarını yazı ile ifade edecek alfabeleri bile yoktur. Yazı dilleri mevcut değildir. Alfabesi olanların da bir kısmında yazı ancak din kitaplarını, duaları yazmak için kullanılır. Şark memleketlerinde üniversite, kütüphane, tiyatro, hatta gazete yok demektir. İşte bizce milli mesele her şeyden önce ulusların, boyların, uyrukların kendi yazılarına, kendi dillerine kavuşmalarıdır. O kollar, o boylar ki adları bile unutulmuştur. Fakat artık bunlar keşfedilip meydana çıkarılacaklardır. Kendi dillerine, kendi yazılarına sahip olacaklardır. Milli kültür böyle çiçeklenecektir. Tunguzlar, Buryatlar, Yakutlar, Karakırgızlar, Çuvaşlar, Çeremişler, Avarlar, Kabardinler, Kalmuklar, hülasa adları sayılamayacak kadar çok milletler kendi öz kültürlerini böyle meydana çıkaracaklardır. Sonra bunların üstüne enternasyonel kültür kanat gelecektir. O enternasyonel kültür ki... Mevzu biraz karışıktı ve bizim kılıçlarımızı çekip Kızıldeniz'e, Hint'e, Çin'e yürümemizle pek alakası yoktu ama o sözlerine fasıla verdikçe sayın delegeler evvela sahneden gelen bir dalgayla hurralar, yaşasınlarla salonu çınlatıyorlardı. Demek benim pek anlayamadığım bu tezi onlar iyice anlıyorlardı. Ben yalnız şunu sezinliyordum ki o güne kadar pek adı anılmayan ve Pavlovich'in deyimiyle zalim kapitalistlerle gaddar büyük Rus şovanistlerinin pençeleri altında ezilen şu küçük milli yahut etnik cemaatler şimdi artık itibar kazanıyorlardı. Demek her kabilenin artık bir dili, bir yazısı olacaktı. Hepsinin üstüne de enternasyonal kültür kanat gelecekti. Pavlovich zalim kapitalistlerle gaddar Rus şovenistlerini lanetlerken Alman istilacılarının emri altında çalışan hayalperest Turancıları da iltifatının dışında bırakmadı. Biz Akdeniz'den Sarı Deniz'e kadar uzanan ve rivayete göre sayısı 70 milyonu aşan insanları hep Türk biliyorduk. Hatta bir düşünüşe göre bir dil, bir dilek, bir kültür altında birleşecek bu insanların vatanının adı Turan olacaktı. Halbuki Pavlovich'e göre böyle bir topluluk yoktu, böyle bir dil de mevcut değildi. Ona göre Turan fikri bir emperyalizmdi ki arkasında Alman genelkurmayı gizliydi. Ve gene Pavlovich'in dediğine göre bunun eski Rus şövenizminden bir farkı yoktu. Pavlovich'i dinlerken tek bir yazının, tek bir kültür dilinin değil de, örneğin şu 70 milyon Türk dediğimiz toplumu teşkil eden etnik bölüntülerden her birinin ayrı bir kültüre, ayrı bir iç yapıya sahip olmalarını düşündüm. Bu garip bir görünüş olacaktı. Ufak tefek farklarla belki 100 cins alfabe, 100 tane eyalet yahut muhtariyet veya cumhuriyet. Böyle bir sistem İran'da da belki 100, Hindistan'da 500 muhtar ülkenin veya etnik kültürün teşekkülü demek olurdu. Demek ki Asya böyle çiçeklenecek ve sonra bunların üstüne Pavlovich'in anlattığı enternasyonel kültür kanat gelecekti. Fakat Pavlovich'ten başkasının pek akıl erdiremediği bu bahisler, bu mertebe, dallanıp budaklanıp da sayın delegeler öyle sonu dalgınlığına kapılır gibi olunca, Zinoviev'in sesi hemen gürlerdi. Lenin'den bir telgraf, Troçki'den bir mesaj derken mızıkalar hemen enternasyonel marşını çalardı. O zaman kılıçlar, hançerler gene sıyrılırdı. Delegeler gece için ya büyük tiyatroda bir Leyla Mecnun operetine yahut bir pondomime davet edilir, rapor oy birliğiyle kabul olunur, toplantı alkışlar arasında sona ererdi. Enver Paşa'nın bir gün kurultay salonunun bir locasında görünüşü şarklı delegeler arasında kaynaşmaya sebep oldu. Paşa'nın şöhreti Müslüman şarkta bir masal, bir efsane halindeydi. Bu halkın inanışına göre o yeryüzü insanlarından biri değildi. Onun göründüğü her yerde göklerin açılması, yerlerin yarılması, büyük ve azametli bir şeylerin olması lazım gelirdi. O daima her şeyin üstünde ve herkesin üstünde olmalıydı. Fakat bu kurultayı tertip edenlerce onun burada galiba sadece görünmesi veya şöylece bir gösterilmesi istenmişti ki ona başkanlık sahnesinde yer verilmemişti. Göründüğü locaya şöylece ve çekinerek sokuldu, bir köşeye sindi. Bu ise onun aleyhine oldu ve tılsımını bozdu. Çünkü şarklının gözünde sahip yahut hüdavent ancak tapılacak yerde olduğu, hükmünü yürütebildiği zaman bir kudrettir. Put yere düştüğü gün bütün sihirini kaybeder. Enver Paşa için de öyle oldu. Onu ilk görüşlerinde heyecanlarından sarsılanlar, biraz vakit geçip de kahramanlarını ihmal edilmiş yahut da bütün diğer insanlardan biri gibi görünce yadırgamaya başladılar. Bunun için Enver Paşa da gittikçe daha çekingen, hatta daha şaşırmış bir hal aldı. Yüzü sakin olmaktan ziyade somurtkandı. Hele İstanbul'dan gelen ve kendilerini komünist sayan Türkiye'li bir grup onun kongreye delege değil, halk mahkemesi karşısına suçlu olarak çıkarılması lazım geldiğini kongre başkanına, belki de önceden düzenlenen bir tertiple, kuvvetlice bir ifadeyle hatırlatınca Enver Paşa büsbütün kendi haline terk edilmiş oldu. Dipnot, o zamanki milliyetçi Ankara Türkiye'si de kongreye bir temsil heyeti göndermişti. Fakat bu heyet daha ziyade gözcü olarak kaldı. Aktif bir vaziyet almadı. Kendisine kürsüde konuşması için söz verilmedikten başka hazırladığı nutku kendisinin okumasına da meydan bırakılmadı. Kürsüye gelen ve komünist sayılan fakat bir süre sonra karışık bir adam olduğu kanlı bir olayla meydana çıkacak olan biri, elinde tuttuğu bir kağıdı sanki ona dokunmak istemiyormuş gibi delegelere doğru uzattı. Başkanlığa verilen bu yazıyı okuyordum diyerek yarı asık yarı müstehzi bir edayla Enver Paşa'nın tebliğini okudu. Tebliğ okunduğu zaman salonda alkışlamakla alkışlanmamak arasında kararsız bir hava esti. El çırpanlarla çırpmayanlar birbirlerine baktılar. Sağda solda beliren yarı ürkek alkışlar duraladı, söndü. Sonra salonu soğuk bir hava kapladı. Fakat başkan birden başka bir konuya geçip sahneye yeni figüranlar sürünce kalabalık geçen olayı unuttu gitti. Enver Paşa'nın tebliği tebliğ olmaktan ziyade yersiz, lüzumsuz bir şeydi. Yıkılmış, kararsız bir adamın kendisine o kadar yabancı bir yerde, hazin ve acınacak bir ifadesiydi. Bu okunan şeyleri hiç şüphesiz kendisi yazmamıştı. Onu yazanlar da ya bütün olan biten şeylere karşı anlayışsız yahut da basit, avare insanlardı. Garbın militarist ve emperyalist devletlerine karşı şarkın mazlum milletlerinin isyanından, fakir ve mihnet çeken köylülerin haklarından, hükümranlıklarından bahseden satırların arkasında, Anadolu'nun mağara köyleri, Sarıkamış dağlarında, Galicia'da, Arap içinde kaybolan yüz binlerce insanların iskeletleri dalga dalga ayaklanıyor, homurdanıyor gibiydi. Bir nevi af dileyişi, bir nevi hizmet arz edişi de manasız, samimiyetsizdi. Evet, bu yersiz bir sahneye çıkıştı ve büsbütün onun aleyhine oldu. Dipnot, bu beyanat General Ali Fuat Cebesoy'un Moskova Hatıraları isimli eserinde yayınlanmıştır. Fakat Ali Fuat Paşa yanlış olarak Enver Paşa'nın nutkunu gene Enver Paşa'nın okuduğunu yazar. Birkaç gün sonra onu yakından gördüm. O gün kurultay sona ermişti. Enver Paşa'nın eski parti arkadaşlarından olan, İstanbul'dan kaçtıktan sonra buraya sığınan küçük Talat Bey'in evindeydik. Talat Muşkara. Küçük Talat Bey daha önceden beni tanıyordu. Nuha'dan bir gönüllü kafilesiyle Karabağ'a giderken yolda Akdam kasabasına bir gece yarısı onunla tanıştırılmıştım. Onlar iki arkadaş, ordu kumandanı ve Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, İstanbul'da kapatıldıkları Bekir Ağa bölüğü hapishanesinden bir muhafızın yardımıyla kaçmışlardı. Anadolu'ya geçerek uzun bir yolculuktan sonra iki şöhretli vatandaşla tanışmak, onları dinlemek benim için yeni bir şey olmuştu. Onları Nuha'ya davet etmiştim. Küçük Talat Bey biz Nuha'ya dönünce şehrimize misafir geldi. Bunun için onunla daha önce Nuha'da uzunca süren görüşme, tartışmalar imkanını bulmuştum. Şimdi de Bakü'de ve Şark Milletleri Kurultayı'nın bittiği gün Küçük Talat Bey'in evinde bulunuyorduk. O da çıplak denecek kadar boştu. Uzun bir tahta masanın başında memleketine dönemeyen ve burada yerleşen bir asker pirinç ayıklamakla meşguldü. Enver Paşa az sonra odaya girdi. Ev sahibi beni ona tanıttı. Tanıtırken de hakkımda güzel sözler söyledi. Bu tanıtmadan sonra uzun tahta masanın diğer başına da biz iliştik. Arada çok şeyler değişmişti. O artık bir imparatorluğun harbiye nazırı, orduların başkumandan vekili ve bir imparatorluğun mutlak efendisi değildi. Bu devlet bir zaman genç bir hürriyet kahramanı ve halkın gözbebeği olarak yükselen ve efsanevi bir şöhrete ulaşan bu genç insanın ve arkadaşlarının sonu gelmez hatalarıyla evvela bir komitacılık idaresine sürüklenmiş ve ardından itildiği dünya harbinde bütün varlığıyla çöküp gitmişti. Bütün bu işler için arada geçen zaman ise yalnız 10 yıldan ibaretti. Enver Paşa'nın ve arkadaşlarının arkalarında bıraktıkları bu 10 yıllık kanlı izin üzerinde 3 milyon insanın kanı yahut cesedi yatıyordu. Dipnot, bu konuda ayrıntılar ve resmi rakam tabloları Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizde verilmiştir. Nihayet bir gün düşman Çanakkale istikametinden görünüp de onlar bir yabancı denizaltının teknesinde Karadeniz istikametine yurdu terk ederlerken, arkada bıraktıklarına fısıldadıkları son sözleri ne bir pişmanlık, ne bir vasiyet, ne de bir hayıflanmaydı. Bu sözler basit, derbeder, bir takım komitacılık direktiflerinden ibaretti. Dipnot, bu hususta malumat almak isteyenler Enver Paşa'nın son direktiflerini alan o zamanki gizli teşkilat reisi Albay Hüsamettin Bey'in İki Devrim Perde Arkası isimli eserini okuyabilirler. Sanki hiçbir şey olmamıştı ve sanki bu olan işlerde onların hiçbir müdahalesi ve sorumluluk payları yoktu. Hakkındaki parça parça yazılar yahut broşürler daha ziyade hissiyatın hakim olduğu eserlerdir. Biraz da bunun içindir ki Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli 3 ciltlik eserimiz yayınlanmıştır. Enver Paşa İstanbul'da eski Rumi tarihle 12 Kasım 1297 ve bugünkü kullandığımız tarihle 1881 Çarşamba günü doğdu. Dipnot, doğum tarihi suyu arayan adamın önceki baskılarında yanlış olarak çıkmış, doğduğu mahalle de gene yanlış olarak Beşiktaş gösterilmiştir. Şimdi kendi hatıraları elde bulunduğu için bu yanlışlıklar gereğince düzeltilmiştir. Bu bakımdan Atatürk'le yaşıttır. Doğum yeri İstanbul'da Divan yolunda eski Lisan Mektebi karşısında doğdum diye kendi hatıralarında nakleder. Dipnot, bu konuda Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa eserimizin birinci cildine müracaat. İstanbul'da bir memurun oğluydu. Asıl şöhreti 10 Temmuz 1908'de hürriyetin ilanıyla başlar. Kongre o gün bitmişti, delegeler dağılacaktı. Zinoviev Komintern kurmayını toplayarak o gün Moskova'ya dönecekti. Enver Paşa'ya hiç değilse bir haber iletmesi lazımdı. Onu buraya getiren oydu. Buraya getirmeden önce Moskova'da iyi misafir etmişlerdi. Moskova çayı kenarında eski bir konakta barındırılmıştı. Ziyaretine Bolşevik ihtilalinin ünlü liderleri geliyordu. Belki de güzel planlar konuşulmuş, düşünülmüştü. Anadolu mu olur, İran mı olur, yoksa Afganistan üzerinden Hindistan mı olur? Asya'da her istikamete hesapsız yollar vardı. Halbuki Zinoviev'in hareket saati yaklaştığı halde şimdi Enver Paşa'ya kendisi için bir haber gelmiyordu. Hava sinirliydi. Enver Paşa o sırada 40 yaşındaydı ve yaşının adamı görünüyordu. Dipnot, bugünkü neslin Enver Paşa hakkında yeterli malumatı olmadığını sanıyorum. Enver Paşa hakkında Türkçe'de hakiki bir tetkik eseri yazılmamıştır. O zaman 30 yaşında bir kurmay binbaşıydı. İhtilalin efsanevi bir kahramanı oldu. Balkan Harbi'nde yenildiğimiz zaman iktidar Enver Paşa'nın mensup olduğu İttihat ve Terakki Fırkası'nın elinde değildi. Düşman İstanbul'a dayanmıştı. 1912'de Enver Paşa'nın şahsen yönettiği bir hükümet darbesiyle kabine devrildi. Enver Paşa henüz yarbaydı. General ve harbiye nazırı oldu. Balkanlar arasında çıkan ganimeti paylaşma kavgalarının da yardımıyla hasıl olan müsait havadan istifade edildi. Edirne kurtarıldı, 1908'de meşrutiyet ilanı ve 1910'da Trablus Harbi'ndeki mücadelelerinin uyandırdığı şöhretine Edirne'nin kurtarıcılığı eklendi. 1914'te 1. Dünya Harbi patlayınca Harbiye Nazırlığından başka başkumandan vekili oldu. Henüz 34 yaşındaydı, dinç, yakışıklı, soğuk bir başkumandan vekili. Meclis-i Mebusan'ın ve partisinin üstünde mutlak olarak hakimdi, padişahın damadıydı. Bu damatlık ondan 1908'den önce aynı yoldaki bir teşebbüste uğradığı bir hayal kırıklığını, bir izzet-i nefis yarasını da tamir etmiş oldu. 1914 sonunda hemen hemen Dünya Harbi'nin ilk yılında ve ilk ağızda Sarıkamış'ta ordusun elinde bulunan en güzide 90 bin kişilik bir kuvvetini kar fırtınaları içinde ve maksatsız görünen bir şekilde kaybedince Enver Paşa'nın tılsımı söndü. Efsanevi şöhretinin yerinde sadece sindirici, münakaşa kabul etmez taassubu kaldı. 1918'de harp bittiği zaman Osmanlı ordularının bütün cephelerde erimiş olduğunu gördü. Mütareke ile beraber bir Alman denizaltısı ile Odessa'ya ve oradan Almanya'ya kaçtı. Talat Paşa Bahaettin Şakir Bey gibi yakın ve sorumlu arkadaşları da beraberdiler. 1920 sıralarında uçakla Rusya'ya geçerken Baltık kıyılarında düştü. Bir müddet mahpus kaldı. Aynı macera bir daha tekrarlandı. Fakat sonunda Moskova'ya varmanın yolunu buldu. Artık asıl macera başlamıştı. Bakü kurultayından sonra Moskova'ya döndü ve ondan sonra 1921'de bir yolunu bularak Bakü üzerinden Türkistan'a geçti. Bir ara Buhara'nın şark kısmını teşkil eden dağlık bölgede bir mukavemet cephesi kurmaya çalıştı. Fakat sosyal görüşten dahi mahrumdu. Türkistan'ın milliyetçi ve münevver zümresi ve asıl halkı ile bir müşterek hareket tesisine muvaffak olamadı. Etraftan toplanan bir kısım dağınık gönüllülerle harekete geçti. 4 Ağustos 1922'de bir kurban bayramı günü Şarki Buhara'da Balcuvan, Çeken civarında bir müsademede şehit düştü.